Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Kitap kulübümüzün 39. buluşmasında Alex Banayan'ın 3. Kapı adlı kitabını konuştuk. Bu özel bir deneyim oldu. Zira biz bu kitapla Türkiye'deki okuyucularıyla buluştuğu andan itibaren beraberiz diyebilirim. Lansman toplantısının organizasyonundan sevgili editör Mürsel Çavuş sayesinde haberdar olmuştum. 4 Ocak günü Minoa Pera'da yapılan lansman toplantısına 5 üyemizle birlikte Boyner Yayınları tarafından davet edildik. Hatta öncesinde yazar Alex Banayan ve Kaan Sekman ile kahvaltı eşliğinde güzel bir sohbet etme imkanımız da oldu. Sonra ikilinin söyleşisini dinlemiştik. YouTube'da yayınlanan bu söyleşinin linkini de bölüm notlarında bulabilirsiniz. Çarşamba akşamki buluşmamızı Alex'i de davet etmiştik ama bir programıyla çakıştığı için katılamadı. Fakat o da bir video çekip göndermiş. Onu da hemen girişte paylaşıyorum. Kitap klasik bir kişisel gelişim kitabı değil, bir otobiyografi gibi ama iş ve sanat alanında başarılı kişilerle yapılan söyleşilerle birlikte bir pratik rehber niteliğine bürünüyor. Biz kulüp olarak beğendik, bakış açımızı genişlettiğine inanıyoruz. Hızlı ve rahat okunan bir kitap, sizi madde madde tavsiyelere boğmuyor ama gelişim alanlarınız hakkında düşündürüyor. Bir sürpriz de Boyner Yayınları Direktörü Zeynep Erkurt Çelik'in de söyleşimize katılması oldu. Toplantının sonunda çok güzel yorumlar yaptı. Böylelikle lansmanından başlayarak yazarı ve yayıncısıyla sohbetiyle eşsiz bir deneyim yaşamış olduk. Bu bölümde görüşlerini paylaşan arkadaşlar Alex Banayan en başta, Aycan Acar Şahin, Ersin Polat, Aslı Nur, Elif Burcu Yılmaz, Ayşenur Sarıkaya Masat, Aydan İrem Sungur, Suat Soy, Yavuz Abut ve Zeynep Erkut Çelik. Şimdi sizi söyleşimizle baş başa bırakıyorum.
Hey everyone, it's Alex Banayan, the author of The Third Door, and I am so grateful you're all reading The Third Door as part of your book club this month. And I know I met some of you when I was out in Turkey. For those of you who I haven't met, I'm very grateful to meet you. And I'm just wishing you an amazing month in the book club. I wish I was still in Turkey so I could see all of you in person, but I just wanted to send you this little note and say, as much as I wish I could be with you in person or join you on your Zoom, I just wanted to send this video to say thank you, and I wish The Third Door resonates with you and opens new possibilities in your life. Thanks everyone. Bye-bye.
Ben genel olarak da beğendim. Okuması çok rahat. İki günde bitirdim. Hatta yani erken yatma kuralımı bile bozdum kitap için. Çok sürükleyici, elimden bırakamadım. Çok enteresan şeyler vardı. Şeyi çok sevdim. Bir böyle bir teoriden çok gerçek hayattan örnekler vermesi, gerçek yaşanmışlıklar anlatması bana çok güzel geldi. Olumlu, olumsuz yani pozitif biten, negatif biten her şeyi paylaşması çok güzeldi. Şeyi düşündüm, insan ister istemez kendini onun yerine koyuyor. Ben olsam onun yerine ne yapardım diye. Benim cevabım birçoğuna hayırdı. Gerçekten birçoğuna hayırdı. Yani tamam, okumak istediğim bölüme kendim karar verdim ama ben okulu bırakmayı hiç düşünmezdim. Sınava girmemek aklımın ucundan geçmez. Yani öyle şeyler var ki benim aklımın ucundan geçmeyecek şeyleri yapıyor. Mesela daha yeni tanıştığım birisiyle Amerika'dan kalkıp İngiltere'ye hayatta gitmezdim. Yani gitmeyi düşünmezdim bile. Birçok şeyi yapmayı düşünmeyeceğimi fark ettim. Biraz şeyi görüyorum ben. Kararlılığı, bir şeyi ne kadar çok istemeyi, biraz ne kadar sınırları aşmayı onu görüyorum. Benim sınırlarım ona göre çok çok daha dar olduğunu gördüm. Belki büyüme şekli diyeceğim ama gerçi o da çok rahat bir ailede büyümemiş. Farklı şeyler. Biraz yol yürüyene görünür. Biraz ne kadar istiyorsun, nelere katlanabilirsin? Aslında onu görüyorum. Burada birkaç not aldım. Kurallarla ilgili. Şu anda kitap yanımda, Diloz'dan fotoğraf çektim. Hangi bölümde hatırlamıyorum ama sayfa 97'de. İkinci kuralı okuyacağım mesela. O çok hoşuma gitti. Bulunduğun yere aitmişsin gibi davran. Bir odaya girdiğinde daha sonra oraya gitmişsin gibi gir. Ünlülere alık alık bakma. Soğukkanlı ol, sakin ol ve asla ama asla birinden fotoğraf isteme. Onların dengi gibi muamele görmek istiyorsan öyleymişsin gibi davranmalısın. Hayranlar fotoğraf ister, denk olanlar el sıkışır. Mesela bu da önceden hiç böyle kafamda canlandırmadığım bir şeydi. O ilginç geldi. Sonra şeyi fark ettim. Bazı paradigmalarımı anladım. Mesela şu anda ismini hatırlamıyorum ama Microsoft'ta ilk başlarda tanıştığı birisi vardı. Ben onu
Çin.
mesela direkt kadın olarak zihnimde canlandırdım. Buradan paradigmalarıma şey düşündüm. Mesela işte çok çalışkan olduğunu, çok çalışkan olduğunu söyledi. Hafta sonu ailesinin yanına gitmiyor falan gibi şeyleri. Ben direkt böyle otomatikman bir kadın olarak canlandırdım. Buradan da kendi paradigmalarımı anladım. Ne zaman daha onun erkek olduğunu anladım. Sonda dediğinde, bu zamana kadar hiçbir kadınla görüşmediğim dediğinde, kız kardeşleri konuşacakken, ama dedim o kadın değil miydi? Sonra geriye döndüm baktım erkekmiş. Yani bir yandan da kendi paradigmalarımı öğrenmiş oldum. Bu yandan enteresan bir şey oldu. Daha sonra şeyde sizin videonuzu da izledim. Sizin katıldığınız söyleşiyi. Herkes onu tavsiye ederim aslında. Kan sekmanla ilgili olan şeyde. Orada da bir soru çok enteresan gelmişti. Annelerden birisi şey sordu. Üniversiteyi bırakmanızda çocuklara kötü örnek olduğunu düşünüyor musunuz diye. O soruya çok güldüm. Aslında hayallerini takip edeceklerse niye olmasın? Olabilir yani. Ben de mesela bir anne olarak düşünüyorum. İleride çocuğum böyle bir şey isterse ne yaparım diye. Yani o mutlu olacaksa belki de bir şey demeyebilirim de.
Şimdi ben de açıkçası bu kitabı yani her sayfasını müthiş bir keyifle okudum. Bende gerçekten iz bıraktı. Yani birçok farklı insan var. İşte teknolojiyle uğraşan insanlar var, sanatla uğraşan, yazarlık yapan insanlar var. Ve hepsinin çok çarpıcı hikayeleri var. Açıkçası kurumsal yani şu yaşıma kadar kurumsal dünyada çalışmış bugüne kadar bu çerçevede hep böyle bir yani belirli bir kutunun içerisinde çalışmış bir kişi olarak bu kişilerden ciddi şekilde ilham aldım ve hatta yani yaptığım kendimi sorgulamaya başladım. Neden ben bu kadar cesaretli olamadım? Aynen Aycan'ın dediği gibi. Şimdi mesela üniversiteyi bırakma olaylarını ben evet ben de biliyorum. Yani Bill Gates'in mesela işte üniversiteyi terk ettiğini düşünüyordum. Ama aslında bakıyorsunuz orada görüyorsunuz ki ara verme şeyleri var. Steve Jobs'a da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onlar aslında ara veriyorlar. Bunun aslında bize hani medyadan ya da popüler kültürde bunların üniversiteyi bırakıp işte bu startupları kurduğu anlatılıyor. Ama gerçekte öyle olmadığı, ara verdiği ki Alex Banayan da bunu yapıyor. Şimdi bazı şeyler çok dikkatimi çekti. Mesela Steve Jobs'la Wozniak'ın hikayesindeki İşte Steve Jobs Atari'de çalışırken bir program yazıyorlar. Bir 700 dolara sattığını söylüyor. Yarısını vereceğim diyor. Aslında Wozniak çok zeki bir adam. Şimdi aslında beyin takımında çok akıllı bir mühendis. Ve zaten Wozniak'ın hikayesine baktığımda mesela ben çok imrendim. Yani o mühendislik yapmaktan keyif alan, hayata daha mutlu bakan ve hani böyle ama hayattaki amacını para değil de daha keyif almak, huzurlu olmak, yani bir şeyler başarmak üzerine kurgulamış bir karakter. Jobs'ın da tabii pazarlama yönü pazarlama yönü güçlü. Orada mesela o 700 dolara bu işi yapıp 350 dolarını ona vermesi, sonrasında 10 yıl sonra aslında 1000'le 10 bin dolar gibi ya da daha fazla bir dolar alması, hatta bu firmanın da bunu dile getirmesi, firmanın yani satış yaptıkları firmadaki sahibinin de dile getirmesi çok çarpıcı geldi bana. Ya çok ilginç karakterler var. Özellikle Chi Lu'dan ben de çok etkilendim. O kadar zorlu şartlarda yaşamış ki 27 yaşında günlük 7 dolar kazanan bir insandan bahsediyoruz ve müthiş bir hayatında inanılmaz bir ivme yaratıyor ve Amerika'ya gitmesi, işte Microsoft'a geçmesi, IBM'de çalışması vesaire. Yine Quincy Jones'un hayatı çok etkiledi. Aslında hepsinde farklı şeyler görüyorum. Mesela Quincy Jones'un çocukluğunun geçtiği ortam, işte zor koşullardan geçmişler. Mesela Jane Goodall'ın yine aslında çığır açan bir hikayesi var. Onun da çocukluğundaki yaşadığı zorluklar. Yani çocuklukta yaşanılan o zorluklar, travmaların insanların aslında ilk yaşamının ileriki dönemlerde nasıl büyük bir aslında şey yarattığı, hayatlarında bir dönüm noktası yarattığını görüyoruz. Mesela Quincy Jones'un çocukluğuna baktığımızda gangster olmak isteyen, her gün ceset gören, silah gören bir insan. Sonra arkadaşlarıyla bir yere hırsızlık yaptığında işte bir piyano tuşuna dokunduğunda hayalinin dünyasının bambaşka değişmesi. Mesela ben o cümleleri okuduğumda gerçekten çok etkilendim yani. Yani gerçekten çok çarpıcı hikayeler var. Yani kitap inanılmaz bir ilham olan bir kitap. Ve Alex'in en sonunda da hani bir misyonla çıkıyor ve o misyonda gerçekten başarıya ulaşıyor ve Quincy Jones'tan en son etkilenerek aslında kendine yeni bir misyonu sağlıyor ve Quincy Jones bundan sonraki misyonunda bir çerçeve çiziyor. Daha böyle spiritüel tarafa geçecek bir kitap geliyor diye ben açıkçası yorumladım.
Son olarak da şunu söyleyeyim. Hani son finalde de şu cümle beni çok etkiledi. Gerçekte ne olduğumuzu gösteren yeteneklerimizden çok seçimlerimizdir. Evet, gerçekten böyle. Hani biz hep yeteneklerle insanlar hayatta başarılı olur diyoruz ama aslında o yeteneklerin doğru seçimlerle, doğru yerde konumlanmasıyla insanların hayatı şekilleniyor. Muhtemelen bu kitap benim için bir dönüm noktası olacak ve belki hayatımda yeni bir sayfa açacağım. Öyle görünüyor. Onu paylaşmak istedim.
Bugün şeyi düşündüm. Ben bugün bu kitapla ilgili bir cümle söylesem ne söylerim? Sadece bir cümle söylesem. Kitabın böyle ortalarında bir yerlerinde okuldan ayrılmaya karar veriyor. Ve işte büyük annesiyle karşı karşıya geliyor. Onun fikriyle karşı karşıya geliyor. Ve oradaki konu aslında şu. Başkalarına verdiğimiz sözlerden dolayı kendimize verdiğimiz sözleri tutmayabiliyoruz bazen. Tutamayabiliyoruz. Ve orada bir ikilem yaşıyor. Yani başkalarımıza verdiğimiz sözleri tutalım diye kendimize verdiğimiz sözleri aslında erteliyoruz. Bu o kadar büyük ve o kadar kuvvetli bir cümle ki benim için. Ben şimdi mesela kendi çevreme baktım kitap okuduktan sonra. Kağıdın üzerine yazın inanılmaz güzel CV'si olan insanlar var. O kadar güzel şeyler, o kadar güzel okullarda okumuşlar. Çok güzel başarılar, çok güzel projeler yapmışlar. Çok güzel networkleri var bu insanların. Ama başarı, tatmin ve mutluluk duyguları ortalamanın o kadar altında ki onlarla sohbet ettiğimde. Bilmiyorum yani zihnimizde bu paradigma mı, bunun doğru kelimesi nedir bilmiyorum ama o bizim içimizde kendimizle olan iletişimimiz çok önemli. Kendimize nasıl davrandığımız çok önemli. Yaptığımız her şeye çok yansıyor. Burada belki Alex'in en büyük şeyi de bana o gibi geldi. Mücadelesi hayatta. Çevresiyle ve ona dayatılanlarla olan mücadelesi. Tabii bir de işte yine arkadaşlarım bahsettiği kutunun dışından düşünmek de vardı. Ama bir cümle derseniz ben de en büyük ne iz bıraktı? Başkalarına verdiğimiz sözleri mi tutacağız, kendimize verdiğimiz mi? Ben kendime cebime bunu aldım çıktım. Çok teşekkür ederim.
Benim şimdiye kadar son dönemde en hızlı okuduğum kitap oldu bir kere. İnanılmaz akıcıydı. Sabah işe giderken başlayıp boş vaktimde devam edip akşama bitirmiştim. Yani öyle bir gün falan sürmedi. Yani bir günden daha az kısa sürede okudum. İlk etkilendiğim kısmı söylemek istiyorum. Tony ile beraber bir iki gün gölgesi gibi onunla beraber dolaşıyor. Bu meşhur Zappos tişörtüyle gidiyor. Ve yanına sokuluyorlar kendi çalışanları şirketin. Nasıl bunu başardın diyorlar. Hani onu nasıl takip etmeye başardın? O da merak edip en son dayanamayıp soruyor. Yani hani senden bir şeyler öğrenmelerine, seni takip etmelerine neden izin vermiyorsun diyor. Tony de diyor ki çok isterdim ama kimse sormuyor diyor. Yani kimse cesaret edip sormadığı için ve Alex buna cesaret edebildiği için o yaptığı için yani hani böyle şey derler ya hani deli cesareti, cahil cesareti diye bir tanımlama vardır. Bilmiyorum doğru mu söylüyorum yanlış olabilir kusura bakmayın. Yani öyle bir şeyle yola çıkıyor. Ya aslında her şeyi çok böyle planlıyor hep çalışıyor röportajlara giderken. Ama mesela Bill Gates'in karşısında tutulup kalıyor ve adamın sorularını cevapladığını bile anlayamıyor. Çok sonradan fark ediyor onu. Yani adam cevaplıyor ama o kafasında öyle bir şablon oluşturmuş ki o şablonun dışına çıkamıyor. Yani kendi kalıplarını kırmayı bir nevi burada öğrenmiş oluyor. Bu kendini biraz böyle cesaretle ortaya atarak. Jessica Alba ile olan kısmı da çok duygusaldı. Tam babasıyla kanser olayları o sırada karşılaşmış olmaları ve onun tepkisi de çok etkilenmiştim ben oradan. Ama en çok etkilendiğim sanırım yazar Maya Angelou ile olan kısmıydı. Orası çok etkileyiciydi. O kadar güzeldi ki ve hani o zamana kadar farkına varmamış o kız kardeşlerinin onun hayatı için ne kadar önemli olduğunu, kadın bakış açısını hep erkek arkadaşlarının olduğunu fark ettiği bölümler gerçekten çok şaşırtıcıydı ve kendisi de şaşırıyordu yani nasıl böyle bir şeyi daha önce fark edemedim tam bu noktaya gelince ancak bu kadar zaman sonra nasıl fark edebildim diye kendisine de şaşırdığı kısım ben de gerçekten komik buldum aslında orada. Şey vardı bir sözü vardı Maya Angelou'nun konuşmaları sırasında daha doğrusu telefonla yapıyorlar. Keşke ben yazsaydım dediğim bir folk şarkısı var. Her fırtınanın yağmuru biter diyor. Yerinde olsam bunu bir tabela yapardım. Bunu defterine yaz. Hayat şu anda ne kadar sıkıcı ve umutsuz görünürse görünsün değişecek. Daha iyi olacak ama çalışmaya devam etmek zorundasın diyor. Tam olarak hani hayattan bezdiğimiz, umutsuz olduğumuz, hani içinde bulunduğumuz dünya koşullarında bence çok umut verici bir şeydi. Ve çok görmüş geçirmiş bir kadındı. Zaten 85 yaşındayken röportaj yapmıştı onunla. Bir yıl sonra da vefat etmiş. O çok etkileyici. Hatta ben de bu sözü alayım, çıktısını alayım, bir yere yapıştırayım diye düşündüm. Gerçekten güzel. Özellikle içinde bulunduğumuz sıkışık dönemde, bu savaş ve diğer zorlu koşullar döneminde bence çok ilham vericiydi. Özellikle bu kişileri bulması, yani kendi çabası da tabii ki etkili ama bence biraz da şansı da yaver gitmiş bence Alex'in. Çabasını şey yapmıyorum, küçümsemiyorum tabii ki. Biraz da şanslıymış. Biraz böyle hani deli cesareti ona yolu açmış ve kader yüzüne gülmüş gibi bir durum olmuş bence. Ama çok keyifli bir kitaptı. Ben hatta bir iki arkadaşa daha önerdim. Okumadığınız hala okuyun falan şeklinde.
Şimdi burada kitaptan en çok etkilendiğimiz bölümleri genelde tartışıyoruz, konuşup paylaşıyoruz ama benim için kitapla ilgili tabii ki duygularım çok pozitif diğer arkadaşlarım gibi, buradaki herkes gibi. Ama genel olarak ben de çarpıcı olan ve daha da etkileyici olan şey sonuçta farklı bir kültür, farklı bir belki jenerasyon, farklı bir coğrafya ama ne kadar aynı yaşadığımız şeyler ve ne kadar çok ortak noktamız var, ne kadar çok, yani kitabın içerisinde seçilen insanların birçoğunun ya kitabını okudum ya müziğini dinledim, bir yerlerde John Mayer falan vardı, yani çok çok gerçekten kıymet verdiğim şeyler vardı içerisinde. O yüzden ve işte dropout olmak ve sonra tekrar okula dönme konusunda da ortak paydalarımız var. O yüzden yani kitabın sevmediğim hiçbir bölümü yok. O yüzden seçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir renk kattı. Hatta benim için ben o kadar çok sevdim ki eşime şey falan diyorum, işte son bölümü okumasam mı? Yani hala bitmemiş olarak kaldım. Çünkü çok gerçekten akıcı bir kitap ve bitmesini istemedim yani. Ben de böyle bir etki yarattı. Ayrıca video için de teşekkür ederim. Bence başlangıç için, bugünkü toplantı için Alex'in bizim için video çekmiş olması çok kıymetli ve tatlıydı. Şimdi küçük notlar aldım. Belki toplantımızı zenginleştirebileceğini düşündüğüm, çok fazla zaman almadan onları paylaşmak istiyorum. Ben genel olarak sürekli şansını zorlamasını, denemesini, ısırabileceğinden daha büyük lokmalara talip olmasını ve hani kendine göre çok daha yukarıda gördüğü insanların kapısını çalmasını çok fazla içten içe takdir ettim. Yani buradaki bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini takdir ettim. Kitabın birçok kısmında çok kafa açıcı, aydınlatıcı sorular, yani üzerinde düşünülmesi gereken sorular olduğunu düşünüyorum. Yine birçok yerin altını çizerek, karalayarak, notlar alarak okuduğum bir kitaptı. Ama benim için özellikle kafa açıcı olan iki tanesi var. Bunlardan bir tanesi de hayallerimizdeki üniversiteyi kuruyor olsaydık, hocalar kimlerden oluşurdu sorusu. Bu beni gerçekten etkiledi ve bunun üzerinde düşünüyorum. Bunun dışında kitabın birçok bölümünde, yani ayırt edemeyeceğim kadar çok bölümünde bana ilham olan, bana dönüştürme enerjisi veren ya da bir şeyleri uygulamak için bir ateş yakan kolay, eğlenceli, kendince yöntemleri vardı. Ve bunların özgünleştirilebileceğini düşünüyorum birçok bakımdan. Yine beni çok etkileyen şeylerden biri içeriden birini bul bölümüydü. Ben bunun yani gerçekliğiyle aslında yakın zamanda tamamladım. İşte Galatasaray Üniversitesi'ndeki master'ımda tanışmıştım. Oradaki bir hocam, yani duayen bir hoca ve Kapı Tutanlar ismindeki insanlardan söz etmişti. Ve ben gerçekten o kadar önemli şeyler yapıyor muymuş bu insanları, o zaman uyanmıştım. Ve içeriden birini bulma konusunda bu kadar yakından bakmış olmak beni gerçekten etkiledi. Beni Elif Burcu'nun söylediği gibi etkileyen bölümlerden biri, belki biraz daha duygusal olduğu için bilmiyorum, Maya Angelou'nun, umarım doğru telaffuz etmişimdir, bölümü. Çünkü gerçekten bu kadar çok acı çektiğini bilmiyordum kadının. Yani Oprah'ın hikayesini biliyordum belki ama, veya Pitbull'un mesela bölümü. Yani fareyi pişirip yemek zorunda kaldığını bilmiyordum çocukken ailesiyle birlikte ve hani o günlerden bugünlere gelmiş olması, bu kadar dönüştürücü etkilere sahip olması ve aslında az önce konuştuğumuz kelimeyi de yaşatmaya çalışan, yani münevver, alçak gönüllü, paylaşımcı insanlar olmaları beni çok etkiledi. Kafamda şöyle bir soru uyandı kitabı okurken. Aslında birçok insan burada çok kapsayıcı ve kucaklayıcı davranıyor Alex'e, kendi misyonunu gerçekleştirmesi, hayalini gerçekleştirmesi için. Ben bunun bizim yaşadığımız coğrafyada uygulanabilirliğini çok sorguladım okurken. Yani bir star Alex'e kendi altın kemerini veriyor, örnek veriyorum. Ya da başka birisi sana inanıyorum, işte bu motivasyonunu çok takdir ediyorum diyor. İşte kapısını açıyor, evini, suitini paylaşan insanlar var. Ve bütün bunlar gerçekten bence şans değil. Oradaki insanlar da bunu bence bir kültür, bir kapsayıcılık, bir yardımseverlik haline getirmiş. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.
Ben de kitabı çok çok severek okuyanlardanım. Ters bir grubumuz var mı bu sefer bilmiyorum ama ben okumaya polisiye romanlarıyla başlamıştım. Ondaki heyecanımı hatırladım. Yani ah ne olacak, ulaşabilecek mi vesaire. Bir yer yer kalbim kırıldı. Yer yer heyecanlandım. Bitiremedim çünkü son bir iki günde okumaya başladım. Hatta eşim işte çarşamba günü programım var uyarısını yaptım hepimizin yaptığı gibi. Ha sen o yüzden mi çılgın gibi okuyorsun dedi her boşlukta. Hayır dedim ya o da var bitirmek istiyorum ama çok güzel yani sen de gel. Su çok güzel gibi bir şey oldu yani gerçekten. Bayıldım ben de ne zamandır bir kitabı böyle bir şeyde okumuyordum. Benim için de hoştu. Birçok not aldım ama şununla başlamak istiyorum. Şu bitmeyen hazırlık diyeyim. Yani üçüncü kapı, evet arkasında da işte bir herkesin geçtiği yol diyebileceğimiz, çoğu kişinin geçtiği yol var. Bir belli şanslara sahip kişilerin yürüdüğü yollar var. Bir de o işte üçüncü kapı dediği taraf gerçekten kitapta da sevdiğim notlardan biri. Ne kadar zor olduğunu çok gerçekçi bir şekilde aktarıyor bize. Yani o kestirme bir yol değil. Yani bir yolu bile yok. Kendi patikanı, kendi sezilerinle tırmalıyorsun, oluşturmaya çalışıyorsun, çok fazla düşüyorsun. Belki birçok kişi ulaşamıyor da bu süreçte. Ama aslında ne kadar çok hayal kırıklığı ve çaba gerektirdiğini çok açık bir şekilde anlatıyor. O anlamda da çok yerinde buldum tüm aktarılanları. Şey kısmını çok sevdim. Böyle bir hikayem var. Yani para kazanmak için bu yarışmayı patlattın diyeceğim ben. Yani nasıl kazanabileceğini öğrendin, fethettin o insanları ve bu hikayeyi anlatmıyor musun? Dediği bir kısım vardı ya arkadaşının, beyefendinin ismini unuttum. Hem hikaye anlatıcılığının önemi var, bir de projeniz, yaptığınız iş, ne olursa olsun bir de kim olduğunuz var. Yani sizin aynı zamanda o yolu yürüyebilecek kişi olduğunuzu da karşı tarafa aslında göstermeniz gerekiyor. Bu bizim de ara ara aslında deneyimlediğimiz bir şey. Yani şu an bu görüşmeyi neden yapıyoruz, ne yapıyoruz, bir de kiminle yapıyoruz. O tarafı da aslında yani kendimizi geliştirmemiz gereken bir alan. Ben en azından kendim adına bu notu da aldım. Geri çekilme, vazgeçme zamanını da sorguluyor ya yer yer. Aslında danıştığı kişilerin de bir fikri olmayabiliyor. Ben bunu birazcık kötü bir örnek ama büyük batış, şirket batırma hikayesi olan bir iki kişiye sormuştum ve ortak cevapla ayrıldım ikisinden de. Yani aldığım iki cevap da aslında şartlar seni kıpırdayamayacak hale getirdiğinde anlıyorsun ya. O zaman kabullenebiliyorsun. Eğer girişimci ruhun varsa şeklindeydi. Bu nokta gerçekten benim için de şey yani nasıl göze alınıyor dediğim bir nokta. Çok zaman almak istemiyorum. Şuna geçeyim o zaman. Yer yer kendinde gördüğü o başarısızlık hissi diye değil başka bir şeyle tabir ediyor ama bulamadım notlarda altını çizmemişim sanırım. Özellikle yani yaş almanın güzel bir tarafı varsa bence bununla baş etmeyi öğrenmeye başladığı süreç insanın. Biraz öz şefkat mi diyebiliriz bilmiyorum ama hani olur ya eskiden sizin için daha büyük bir şeydir ama sonra sakinleştirmeye çalışırsınız, başlarsınız kendinizi. Yani o kadar büyük bir şey yok. Bundan da çıkabilirsin. Buradan da atlayabilirsin. Ya da hadi bu kabuğu da kır şeklinde. Burayı seviyorum. Mutluluk dağıtıcının kattığı vizyon diye bir şey not aldım. Beyefendi benden ne istersiniz diye soruyor. Benim iş hayatımda bundan 6-7 yıl önce böyle biri vardı. Yabancı bir firmaydı ve merkezdeki üst düzey yöneticilerden biriydi. Ve bu huyuyla biliniyordu. Yani random herhangi bir birine sekreterinize de, çaycınıza da, mühendisinize de şey diye sorabilir. Benden ne istiyorsun? Bir şey iste. Ama hemen söylemek durumundasınız yani. Ama bir düşüneyim. Tatlım gibi bir şey yok yani. Bu insanların olabilecek en güzel motivasyonlardan biri bence. Yani onunla çalışan herkesin eminim ki aklında bir ya bana gel ya çıkarsa umuduyla en azından bir hayali var. Yani bu kendinizi test etmek için de güzel bir şey. Sadece şikayet mi ediyorsunuz? Yoksa gerçekten imkan verilse bir şeyleri değiştirebilecek şeyler mi keşfediyorsunuz ya da arıyorsunuz şeklinde. O kişiyle şu an aynı yerde değiliz, aynı şirkette değiliz ama her zaman hep bir cevabım oldu yani bu soruya. Güzel bir vizyon katıyor insana.
Hikaye formatına çok uygun uyan bir kitap. Yani böyle bir Yüzüklerin Efendisi gibi hani giriş, gelişme, sonuç, karakter bir yolculuğa çıkıyor. En sonunda çok farklı bir karakter olarak dönüyor. Arada çok fazla çatışma, başaramama, bir patinaj çekme gibi bir durum var. Yani onu hissettiriyor. Hani ilk defa da böyle bir biyografi kitabı aslında okumuş oluyoruz bir yandan. Böyle masalımsı bir havası da var kitabın. O kısımlar çok güzeldi. Networking tarafında yıllar önce aldığım eğitimde hocamız şöyle söylemişti. Daha sonra rakam değişti ama dünyadaki herkese 6 adımda ulaşabilirsiniz gibi bir kural vardı. Sonra onu 5'e 4'e düşürenler oldu. Çünkü iletişim arttıkça biz daha çok sanal ortamlarda oldukça vesaire diye o tık öyle teoriler ortaya atıldı. Bu da biraz öyle hani Amerikan toplumunda biraz daha sıcak bakılıyor. Yardımcı olmaya çalışıyorlar dedi az önce Ayşenur Hanım ama ben birçoğunun da tabii gel ya görüşürüz ederiz yaparız deyip de hiç hani sonra sanki hiç onu söylememişim davranan çok fazla mesela Zuckerberg ya Buffett en azından samimi bir şekilde olmayacağını iletmiş defalarca olmasına rağmen gına getirene kadar ama birçoğu da aslında sözlerini tutmamış gel 2 dakika görüşelim dediği halde kapıdan girememiş gibi çok şeyler yaşamış. Hatta Lady Gaga'nın menajeri bile girerken bodyguardlara falan takılıyor yani. Hani bırakın bir tamam gel görüşelim diyen kişiyi. Kendi etrafındaki insanların bile bu problemleri, ünlülerin yaşadığını görüyoruz. Diğer taraftan kitabın başlangıcında çok fazla kitapla ilgili yorum sayısı vardı. Ben kitap bitince tekrar okudum. Hakikaten yani o yorumların gerçekten kitapla uyumlu olduğu ender kitaplardan birisi diye düşünüyorum. Bir sürü ünlü kişi hani kitap hakkında fikirlerini, yorumlarını yazmış. Böyle 3-4 sayfa sürüyor. Hakikaten de kitap bunları karşılıyor ilginç bir şekilde. Ben Tim Ferriss'le ilgili tabii çok noktadan etkilendim bölümden. Tim Ferriss'le olan hani ona yol göstermesi, mail nasıl atılır, nasıl davranmasın, böyle yapmaması noktası çok ilgimi çekti. Ona yol göstermesi. Hatta ben de belki kısa bir mentorluk alabilirim diye bu soğuk e-mail yöntemini denemek için birkaç tane büyük şirketin CEO'suna mail attım. Henüz cevap yok. Türkiye'de tabii biraz daha bizim kültürümüze evrerek bunları gönderdim. Ama denemeye devam edeceğim. Ve en sonunda da teşekkürler kısmı bu kadar duygusal olan, içine çeken, hani boş teşekkür olmayan, babasının ölümünden tetiklenerek diğer insanlara teşekkür etti. Hani bu kadar duygusal bir teşekkür hatırlamıyorum okuduğum herhangi bir kitapta. Valla gayet ufuk açıcı. Yani her açıdan altını çizdiğim, notlar aldığım, taktikler, ipuçları yanlarına T yazdığım bir sürü şeyler vardı arkadaşlarım da söylediği gibi.
Aslında ben kitaba nötr tarafta bakanlardanım. Çok evet ilgimi çekmedi. Doğru tespit. Belki buradaki tek kişi olabilirim bu konuda. Yani bunun birkaç nedeni var. Biraz çok belki hikaye diliyle anlatılması, biraz romansı bir havada kurgulamış olması ve kişi sayısının çok fazla olup birbiriyle ilintilerinin çok randomize gelişmesi ve aralarında bir hemen hemen hiç bağ olmayışı biraz zorladı beni. Yani evet okunması çok kolay bir kitap. 19 yaşında birinin yazmış olduğu gerçekten kıymet verilisi bir eser. Hatta yeğenime de tavsiye ettim. Öğrencilere mutlaka tavsiye edilmesi gereken kitaplar arasında fakat ikinci bir defa okuyacağımı çok düşünmüyorum açıkçası. Şimdi burada aslında öğrenme sürecinden bahsediyor. Yani bir aslan kral metaforu var. Bu kitabın son bölümde bununla ilgili Mufasa ve Simba'nın birbiriyle olan ilişkisi. Eğer baba olmak istiyorsanız, aslan kral olmak istiyorsanız Aslında Simba'da olmanız gerekiyor, öğrenmeye devam etmeniz gerekiyor. Öğrenme sürecini aslında anlatıyor. Bu şans otobüsü kavramı güzel. Ben orada biraz değiştirerek aslında bir valiz metaforunu da kullanmak istiyorum. Yani otobüsü beklerken mutlaka bir valiz de beklemek gerekiyor. Bu valizin içerisinde bir yetenek seti, bir proje veya üzerine düşünülmüş çıktılar olmalı ki otobüsün içerisine bindiğimiz zaman en azından o şansı anlamlı çıktılara dönüştürebilelim. Bu ısrarcı olmak konusuna değinildi. O yüzden o konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama anlamlandıramadığım bir şey var. Yani şimdi bu ısrar etmek, sürekli ısrar başarısızlık, sürekli ısrar başarısızlık, sürekli ısrar başarısızlık. Yani bunun yaratacağı anksiyete, depresyon, belki psikolojik travma, yani bu attığımız taşın kurbağayı ürkütmesi mevzusu, yani kutsal kaseyi bulmak yerine günün birinde sağlığımızdan olursak, hatta nerede duracağımızı bilemememiz ki kitap zaten son bir cevap vermiyor, son bir söz söylemiyor. Bunu okuyucuya bırakıyor. İstediğimizi bulduğumuzu nereden anlayacağız? Evet bir perspektif var burada ama çok ciddi bir ısrar, ciddi bir takip de var. Belki yazarın bu konudaki kişisel, bilişsel dayanıklılığı, duygusal dayanıklılığı bunun üstesinden gelmiş olabilir. Ama hani bunu böyle herkese tavsiye edilecek bir metodoloji olarak sunmak ne kadar doğru? Nerede duracağız? Bunu ben çok anlamlandıramadım. Belki hani bir motivasyon yaratma aracı olarak olabilir. Ama sonuçların irdelenmesi bağlamında çok ilişkilendiremedim. Yani bu konuda okuyucuların, kıymetli arkadaşların yorumlarını merak etmekteyim. Hatta işte başarı ve başarısızlık denemenin farklı sonuçları birbirinin zıttı değil diyor. Evet çok güzel. Yani biz sürekli başarısız olup devam mı edeceğiz? Yani bu nereye kadar devam edecek? Çok şey değil. Yani bunu ben şey yapamadım, sindiremedim. Ve bir şeyi merak ediyor ve soruyorsanız cevap evettir diyor. Yani bu nedir? Ya bu cümleyi açabilir misiniz? Yani İngilizce metnine de baktım. Bir şeyi merak edip sorduğumuz zaman cevap nasıl evet oluyor? Yani bu cümle mesela birçok yerde geçiyor. Bunu da çok anlamlandıramadım. Belki bir takım kültürel farklılıklardan kaynaklı çıkarsamalar olabilir. Anlamamış olabilirim. Bu Quincy Jones, Pitbull, Sugar Ray yani yarışa sonradan katılanlar, dip noktadan katılanlarla Wozniak, Gates, Buffy, Spielberg, Zuckerberg gibi görece belli bir çıtadan başlayanlar acaba üçüncü kapıyı denedikleri için mi başarılı oldular? Yoksa yani Outliers'ta olduğu gibi çizginin dışındaki bazı faktörler, yani hani kiminin çok zengin olması, kiminin kaynaklara çok yakın olması, kiminin belki varoşlarda yaşıyor olmasına rağmen içindeki o öfke, bir boks salonuna yakın olması, yumruklarını konuşturması ki Muhammed Ali'nin de mesela böyle bir hikayesi vardır. Yani burada correlation doesn't imply causation diye bir kavram vardır. İlişki nedensellik doğurmaz. Yani başarılı insanların okumasını, yani burada tabii iki kutup değerlendiriliyor. Hem iyi konumdayken başarılı olanlar hem de kötü konumdayken başarılı olanlar. Burada bir denge söz konusu. Buna bir itirazım yok. Ama bu ilişki üçüncü kapı kullanıldı diye mi? Yani burada bir örtük bir korelasyon olabilir. Başka nedenler olabilir ki Malcolm Gladwell'in referansı da var. Outliers'ta Banayan onunla da ilgili bir araştırma yapmış. Ama çok bir detay göremedim. Orada bir üstün körü bir iki detay vardı özellikle Gates konusunda. Yani Gates'in, Spielberg'in başarılı olması sadece üçüncü kapıya bağlı değil. Sadece buna bağlanmış olması da biraz rahatsız edici. Bunun dışında dediğim gibi hani mutluluk dağıtmak güzel bir kitap. Kitap mutluluk, başarı. Hatta Ken Robinson'ın Öz Element kitabına çok benziyor. Yani orada da aslında pratikte çok karşılanması zor metodolojiler vardı. Yani işte dansçı olmak isteyen, müzisyen olmak isteyen insanların bir takım challenge'ları vardı. Bu kitapta da bence öyle. Son olarak yani kitabı biraz Alternatifi ne olabilir diye düşündüğüm zaman Bilge'nin güncesi Naval Ravikant, yani buna benzer bir mantalitede bir tweet dizisiyle bir kitap oluşturulmuş. Yani oradaki şeyler biraz daha mantıklı geldi bana. Orada da randomize bir kurgu var. Bölük pörçük ama sebep sonuç ilişkilerinin orada daha anlamlı olduğunu ve daha güçlü bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yazarın bugün burada olmaması benim için bir şans. Belki bu eleştiriler kendisine iletilebilir. Şimdi ben de birkaç yine kitaptan okuduğum notlardan bilgisayarımdan okuyarak paylaşmak istiyorum. Şimdi buradaki karakterlerden Warren Buffett'la ilgili şöyle bir not var. Her gün oturup düşünmek için çok fazla zaman harcamakta ısrar ediyorum. İşte bu Amerikan iş dünyasında çok nadir bir durum diyor. Bu nedenle iş dünyasındaki çoğu insandan fazla okuyup düşünüyorum ve daha az ani karar veriyorum. Yani şunu da ben bir yerde okumuştum. Warren Buffett günde 6 saat minimum 6 saat kitap okuyan birisi. Yani inanılmaz bir kitap okumaya vakit ayıran birisi. Bu gerçekten çarpıcı. Yine düşünmeyle ilgili Bill Gates'in 13 yaşında kendisine lider olarak işte İmparator Napolyon'u kahraman olarak belirlemesi ve bir akşam yemek saatinde annesiyle bir diyaloğu var. Odasından çıkmayınca annesi soruyor hani neden gelmiyorsun diye düşünüyorum diyor ve annesine de diyor ki hiç sen de düşünmeyi denedin mi diye sorması gerçekten çarpıcı geldi bana. Yine işte Wozniak'ın hikayesinde mesela şöyle bir not var. Toplum size başarının mümkün olan en güçlü pozisyonu elde etmek olduğunu söyler. Hakikaten bu mesajı böyle sürekli bilinçaltına da bu mesaj veriliyor. Ancak Wozniak diyor ki ben kendime beni en çok mutlu edecek şey nedir diye sordum. Ki hani demin de konuştuğumuz gibi aslında çok başarılı bir insan, çok iyi bir mühendis ve zaten hedefinin de iyi bir mühendislik yapmak ve dünyayı değiştirecek bir şeyler bulmak ve kendi hayatımı da kendi kurallarıma göre yaşamak gibi bir vizyonu var. Pitbull'da şunu görüyoruz. Hani hayatta daima stajyer olarak kalmak. Yani o da bu stajyer mantığıyla yani her zaman meraklı olmak, öğrenmeye açık olmanın başarının sırrı olduğunu vurguluyor. Yine Maya Angelou'nun tavsiyesi gençlere özellikle Alex ve diğer gençlere kutunun dışına çıkmaya çalışın diyor. İşte taoizmi keşfedin diyor mesela. Bulabildiğiniz tüm bilgeliği bulun. Yani araştırın, bilgeliği araştırın. Konfüçyüsü, Aristo'yu, Martin Luther King'e bakın, Cesar Chavez'e bakın diyor. Yine Jessica Alba'da şöyle bir not var. Diplomayı nereden aldığın umurunda değil. Ben sorunların nasıl çözdüğüne ilgileniyorum diyor. Yani şirkete The Honest Company'ye iş alımlarda üçüncü kapıya göre yapıyorum diyor. Dolayısıyla diyor zorlukların üstesinden nasıl geldin? İşi yaparken yeni yollar bulabiliyor musun? Çalışkan ve azimli misin? Buna bakıyor. Quincy Jones'ta yine hataların değerini bilmelisin. Kaç kez yıkılırsan yıkıl tekrar ayağa kalkmalısın. Büyüme hatalardan gelir. Onlara değer vermelisin ki onlardan bir şey öğrenebilirsin. Hatalar en büyük hediyen. Seyahat et, keşfet. Dünyanın uzak köşelerinin büyüsünü görerek içine çek. Bu zaten bu Alex'in bence işte yeni kitabının gittiği nokta olacak. Az önce de söylediğim gibi.
Şimdi nerede duracağız? Burada aslında standart bir cevap bence kesinlikle yok. Aslında hiçbirimiz için yok. Çünkü bizim hayatımız boyunca da farklı olaylara verdiğimiz tepkiler eminim farklı olacak. Nerede duracağımızı aslında en güzel tecrübeyle anlayabiliyoruz. Bundan 20 sene önce nerede duracağımı birçok yerde bilmezken zaman içinde aslında düşe kalka öğreniyoruz. Hata yaptıkça öğreniyoruz. Bazen erken bırakıyoruz, onu öğreniyoruz. Bazen geç bırakıyoruz, onu öğreniyoruz. Bu kesinlikle yaşayarak öğrenecek bir şey. Ancak burada ben biyografileri okumanın faydasını gene hissediyorum kendi hayatımda. Biyografiler, otobiyografiler. Başkalarının yaşadığı tecrübelerden de öğreniyoruz. Her şey illa bizim başımıza gelmesi gerekmiyor. Ancak kesinlikle ve kesinlikle bence tecrübeyle öğreniyoruz. İkincisi şeye kesinlikle katılıyorum. Outliers'ta bir neden sonuç ilişkisi kesinlikle çok daha netti. Sebep sonuç ilişkisi. Kim ne yapmış orada Bilgeys'i anlattığı zaman da çok daha rahat oturmuştu. Yani üçüncü kapıdan çok çizginin dışında olması bende daha çok sebep sonucu burada oturmuştu. Burada o kadar çok açık değil. Onu kabul ediyorum. Orada çok daha netti. Üçüncüsü 2023 yılının sonunda Mürsel bize bir soru sormuştu. Bu kitapları okuyoruz tamam çok güzel. Peki bunlardan kaçını hayatımızda bir şeyleri değiştirmek için devreye alıyoruz? Mürsel şimdi sana cevap veriyorum burada. Ben bu kitaptan şunu hayatıma
Ver.
devreye aldım. Bilmediğim da önceden soru sormayı. Şimdi artık bunu düşünüyorum. Ben mesela diyelim ki yeni bir şey yapacağım. Bir görüşmeye gideceğim veya bir başka bir şey var. Burada kimlere soru sorabilirim diye düşünmeye başladım ve bunu soruyorum. Ve bunun faydasını gerçekten görmeye başladım. Zihnimi buna hazırladığımda, bu konuyla ilgili kimlere danışabilirim diye sorduğumda yeni kişiler bulduğumu fark ettim ve sordukça öğrendiğimi fark ettim. Bunu bu kitaptan alıyorum.
Arkadaşlar konuştukça ben düşünüyorum ve kitapla ilgili böyle fark etmediğim bir şey, böyle düşüncelerim peş peşe böyle birbirini tetikledi, paylaşmak istedim. O yüzden el kaldırdım. Şöyle, önce Suat bir örnek verdi. Dedi ki ben kitap okuduktan sonra harekete geçtim. Bazı CEO'lara dedi işte yazdım falan. Sonra Aycan dedi ki biz bu kitabı okuduk ama okuduktan sonra ne yaptık yani? Böyle ikisi böyle birbirini şey yapıyor gibi, yani birbirine cevap veriyor gibi oldu aslında, yani tamamlıyor gibi oldu. O noktada şey düşündüm, biz aslında kitapta bir pattern var, bunu şu an sizleri dinlerken fark ettim. Kitaptaki pattern şu, hep vermek üzerine. Yani aslında Alex'in çevresindeki insanlar hep bir şey veriyor ve aslında beklentisiz bu yaptıkları şeyler. Ben mesela şahsen kendim Aslı olarak da hayatta beni en mutlu eden şeyler hep beklentisiz olarak yaptığım şeyler olmuştur. Hani bunu da çok farkındayım. O yüzden benden birisi bir şey istediğinde, eğer o an imkanlarım el veriyorsa mutlaka onu yapmaya çalışırım. Yani yapmak için de kendimi donatmaya çalışırım. Şeyi hatırladım, böyle bir an böyle zihnime gelen bir düşünce, bu 6 Şubat depreminden sonra Antep'te bir gömlek üreticisi. Ondan sonra işe çok ihtiyacı var. İşte her yerde sosyal medyada dolaşıyor falan. İşte Twitter'da görmüştüm bunu. Yabancı bir firma geliyor ve çok yüklü bir sipariş veriyor. İşte tabii kazanıyor, para kazanıyor. Ve sonra yerli bir firma geliyor. Yerli bir tekstil firması geliyor. Bunlara fason, ama öyle bir pazarlık yapıyor ki yani neredeyse maliyetine. Yani hani biz biraz böyle şeyiz galiba. Alma verme dengesi üzerine çok böyle düşünmüyoruz. İşte tanıdıksa bizdense, hani biz biraz kendimize yontalım falan gibi davranışlarımız olabiliyor. Bu bizim kültürümüz mü yoksa popüler kültür dünyada mı böyle? Bilmiyorum, bu soru işareti tabii. Ama kitaptaki bu, yani onu da böyle anımsadım. Yani biz genelde böyle işte tanıdığımızda hani ona bir şey verelim ama bize de bir şeyi olsun, artı olsun gibi bakıyoruz, ama kitaptaki patern tamamen vermek üzerine. Yani beklentisiz bir verme üzerineydi. Bence güzeldi.
Evet, tabii hayatta belli bir seviyeye gelmiş insanlarda da bu daha fazla oluyor belki, daha barışık ve daha yani alacaklarını almış oluyorlar veya hani karşılıksız verme biraz daha o kendini gerçekleştirdikçe olan bir şey ya, biraz da işte öteki türlü doymamış bir insan hep almayı almaya doymuyor yani bir şekilde belki, bilmiyorum tabii, ama bence evrensel bir şey, çok Türklerle alakalı olabilir mi?
Evet, belki de.
Ben de şey düşündüm, Yavuz Bey'in sorusuna cevaben diyeceğim. Aslında herkese tavsiye edilir, yani böyle bir kaygı hissetmedim ben kitapta. İki sebepten, birincisi gerçekten zor, çok zor yani. Yol birin yolu açık, yani oradan devam edebilirsiniz. Bu kadar bilinmezlikle baş etmek gerekir mi? Alex bize tüm sürecini anlatsa dahi Alex'in yaptıklarını tekrar ederek Alex olabileceğim anlamına gelmiyor. Bu zaten kitabın da içinde yer alan şey. Yani kendi yöntemini bulman lazım. Bu kitaplarla ne yaptık? Dedikleri tavsiyelere uymadık belki ama illaki bir şeyler değişmiştir. Tüm kitaplar için olmasa bile kendimize uyarlamışızdır bir şeyleri. Belki ince ince düşünüp keşfedebiliriz bunu ama ben bir şeyler aldığımıza, bir şeyler eklediğimize inanıyorum. Boşu olmamalı o kadar sert. Yok, gerçekten yani buna samimiyetle inanıyorum. Bir de şey durumu benim için de ahlaki olarak da bir soruydu. En büyük hayalinizi düşünün. Belki daha başındasınız onun. Belki ortalarında, ki Alex ortalarında bile sayılmazdı bence. Ve bir insan yaşamında elde edemeyeceğiniz birçok başarı, yani gir kolumu kanatlarımın altına tepsisi sunulmuştu önüne. Hangisini seçecek? Tabii biliyorsunuz yani ana karakter ölmez, Alex devam edecek ama yine de ya bu soru bana sorulsaydı ya da ne için sorulsa devam ederim, ne için sorulsa devam etmem diye. Bu da beni arada bırakan şeylerden biriydi. Çünkü bir insan ömrüne sahibiz, bir daha elde edemeyeceğimiz şeyleri reddetmek çok zor bir karar ve bu kadar gençken kendine bu kadar saygı duyuyor olması da beni etkiledi. Öte yandan dile getirmesem olmaz. Bu anaerkil aile yapıları çok enteresan değil miydi? Yani tamam biz de anneannemi çok seviyoruz ama anne babamın sanmıyorum ki benimle ilgili hayati kararları onun geri bildirimlerini isimlerden aldıklarını ve en büyük ve en küçük olduklarını düşünürsek ailenin sadece yani birbirini en iyi o ruhların anlayıp temas kurabilmesi. Alex'in de ona karşı anneannenin büyükanneninki zaten bambaşka bir şey. Bir de içimizdeki yani geride bıraktığımız diyeceğim belki o tecrübesiz tarafımıza da bir teşekkürle ben sonlandırmak istiyorum. Yani iyi ki o hataları yaptık. İyi ki o aptalca seçeneğe gittik. Belki rezil olmuş gibi hissettik vesaire ama bugünkü kişi yaptı bizi. Sinem Işık'ın da çoğumuz tanıyoruzdur İK uzmanı. Kitaplarının da arkasında var ya hep belli bir yaşa kadar hiç kitap okumadığı, kendini geliştirmek adına adım atmadığı, yıllarca bu tarafıyla çok savaştığı, çok affedemediği, haşin davrandı ama yıllar sonra geriye dönüp baktığında o kişiye o cüretinden dolayı teşekkür ettiği bir noktadan bahseder. Yani kendi tecrübesiz tarafımıza da bir teşekkürle kapatmak isterim.
Bildiğin gibi çoğu insan doğrusal bir hayat yaşıyor diye devam ediyor. Üniversiteye gidiyorlar, staj yapıyorlar vesaire diye devam ediyor. Sonra fakat başarılı insanlar bu modeli kabul etmezler. Katlanarak artan bir yaşamı tercih ederler diye de diğer kısım devam ediyor. Bu da hani bana biraz zengin baba, yoksul baba hikayesini hatırlattı. Çünkü hep doğrusal işte ya çalış bir iş, sigortalı çalış vesaire şeyimiz vardır ya bizim Türkiye'de de. Biraz hani bileşik getirinin şey, hatta kitabın yazılış şeklinde de öyle. Çünkü baştan çok zorlanırken daha sonra mesela Bill Gates barajını geçtikten sonra tamam belki istediği kadar hızlı bir ivmeyle gitmiyor yeni röportajlar alması ama yine de o aralarda o soğuk postalar vesaireleri gerek kalmadan bir sürü insanla aslında röportaj yapma şansını yakalamış oluyor. Belki Buffett'a ulaşamıyor ama Gates'ten sonra bir sürü de insana da ulaşmış oluyor. Aslında burada bileşik bir kar topu etkisini de görüyoruz. Başarı deyince hani ya şunu da diyebiliriz. Ya bir tane kitap yazmak için bu kadar sıkıntı yaşamaya değer mi de diyebiliriz. Ama sonunda ya iyi ki bu yolculuğa çıkmışım, bunları yaşamışım, bu tecrübeleri edinmişim, bu akışın içinde olmuşum. Çünkü akışa sokuyor kendisini bir ideal hedefi olduğu için. Bu açıdan bunu ben olumlu buluyorum, denemeye değer diyorum o yolculuğu.
Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Başta Mete Bey ve Mürsel Hanım'a gerçekten çok kitapla ilgili yorumları kitap kulübüne seçilmiş olduğu için tüm sevgili okurlara tekrardan çok teşekkür ederim. Benim için çok değişik bir yolculuğun sonunda karşıma çıkan bir kitap. Öncelikle şimdi herkesin farklı, kendine farklı pay çıkarmış olması çok hoşuma gitti. Çok farklı kişiyle ben hepinizle ilk defa tanışıyorum ama herkesten duyduğum şey onların hayat yolculuğundaki bir yere dokunmuş bu kitap. Onu gördüm bir şekilde. Ve herkese farklı farklı yerlerden dokunmuş. Dolayısıyla bu çok kıymetli bir şey. Kimisi dedi altını çizerek notlar okudum, notlar alarak okudum dedi. Bitmesini istemedim. Hatta benim de en şeyi odur. Yani kitabın son sayfasını kapanması bitmesin diye okuduğum kitaplar vardır. Birisi öyle bir yorumda bulundu. O kadar güzel bir yorum ki benim için. Bu her şeyi anlatan bir yorum. Polisi hikaye gibi işte ilk baştaki yorumlar çok doğru gibi çok kıymetli yorumlarınız oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir iki not aldım onlara söyleyeceğim. Bir Aycan Hanım'ın bahsettiği Mürsel'in sorduğu bir soru varmış. Kitapları hepsini alıyoruz ama sonra bunları ne kadar uyguluyoruz diye. Orada Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir lafı var. O aklıma geldi. Diyor ki bir roman, bir şiir, bir kitap okuduktan sonra okuduklarımız aklımızda kalmasa bile asla aynı insan olmayız. Bence kitabı hatırlamıyor olabiliriz ama hayatta asla aynı insan olmuyoruz. Buna eminim herkes altına imza atabilecek bir cümle. İkinci olarak Yavuz Bey'in bir sorusu vardı. Bu merak edersen olur evet kısmı üzerine. Ben de şimdi hemen laptop'tan İngilizcesini açtım karşılaştırmak için. Aslında güzel bir yerden bahsediyor. Çünkü çeviri, orijinal dilden çeviri ne kadar Türkçe'ye veya İngilizce'ye hakim olursanız olun, o dilin kültürüne yerleşen bazı kelimeler tam yansıtmıyor veya bazı kelimelerin tam karşılığı olmuyor. Kitapta şimdi İngilizcesinde şöyle diyor. Bu işte Alex herkese bir şeyler soruyorum, herkes no diye cevap veriyor vesaire, öyle bir konuşma geçiyor birisiyle arasında. O da diyor ki işte bir pipeline yaratmalısın. Hatta onu bir çok zor çevirdik. Pipeline dedi, aslında boru hattı ama yani arka arkaya bu üretim hattında gelen şeyler gibi. Onun devamında diyor ki Alex bu cümle cümle gidiyor. Yani şöyle bir şey yapsak, böyle bir şey yapsak. Sonra diyor ki Alex, ya diyor I wonder if diyor. Şimdi onu Türkçe'de merak ediyorum diye çevirmişiz. Merak ediyorum eğer. İngilizcesinde diyor ki if you say I wonder, the answer is yes. Şimdi burada aslında merak etmek çok sığ kalıyor wonder'a göre. Çünkü wonder'ın çok daha böyle daha geniş, daha derin bir anlamı var. Dolayısıyla sen bir şeyi wonder ediyorsan o içindeki birazcık iştahı yansıtıyor, merakı yansıtıyor, heyecanı yansıtıyor, her şeyi yansıtıyor. Ve sen böyle yaklaşıyorsan da yapmalısın. Yani evet, you should do it diye bir akış. Ama bence tercümede kaybolmuş. Lost in translation diyebiliriz. Yavuz Bey de orayı güzel yakalamış. Ayşenur Hanım'ın bir notu vardı. Farklı kitapları referans diye. Benim de aklımda onu söylemek istiyorum size. Buradan iki kitap aldım okuduktan sonra. Bir tanesi Maya Angelou'nun Why the Caged Bird Sings diye. Ki bilmiyordum açıkçası. Yani çok zor, o 8-10 yaşında çok tacizlere uğrayıp çok zorlu yollardan geçerek bir böyle bir yere gelmiş. Mesela o benim için çok değişik bir kitap oldu okumak açısından. Kitap benim ilk kitabım Boyner Yayınları'nda. Bana çok güzel şans getirdi. Yani sizin gibi kıymetli insanlarla tanıştım. Alex de Türkiye'ye getirip onunla tanışma fırsatımız oldu. Dediğim gibi hayattaki bazı şeylerin yerine oturmasını sağladı bende. Dolayısıyla inşallah böyle kitaplar da okuyup hepimizin hayatında ufacık bir noktaya değinse bile asla aynı insan olmayarak bir tık daha ileriye giderek hepimiz hem kendimizi hem ailemizi hem ülkemizi daha yüksek, daha refah seviyelere getiririz diye umuyorum.
Bu podcast'te değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz dijital akıl kulübüne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği derya toplumumuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon sayfamı veya meteyurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info@meteyurtsever.com'a mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.